Ayrım 2. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 15. General bu kuruntuların yersizliğini kavraya dursun, Patricio Aragones kolunu bile kıpırdatmadan 6 suikast atlatmış ve falaka ile yassıltılan ayaklarını sürüyerek yürümeye alışmıştı. Artık onun da general gibi kulakları vınlıyor ve kış sabahları tan ağrırken hayası sızlıyordu. Altın mahmuzu takıp çıkarırken kayışları birbirine dolaştırmayı, böylelikle karşısındakileri oyalamayı, zaman kazanmayı da öğrenmişti. Tü Allah kahretsin şu tokaları. Flaman demircileri şuncacık işi bile beceremiyorlar keratalar. Babasının dükkanında şişecilik yaptığı günlerdeki şaklabanlığı, gevezeliği durulmuş, düşünceli, dalgın bir adam oluvermişti. İnsanların neler dediklerini aldırmıyor, gözlerdeki gölgelerden neleri gizlediklerini kestirmeye çalışıyordu. Sen ne dersin peki diye sormadan soruları asla yanıtlamıyordu. Mucize sattığı günlerdeki aylaklığından da iz kalmamıştı. Kendine işkence edercesine didiniyor, yerinde duramıyordu. Boyuna yürüyüşe çıkıyordu. Zamanla eli büsbütün sıkılaştı, gözü doymaz oldu. Giysilerini çıkarmadan yerde yatıyordu geceleri. Yüzüstü, yastıksız, önceleri telaşla sahip çıktığı özel kimliğini, babadan kalma cam üfleme, şişe yapma mesleğinin altın uçarılığını yatsıyordu artık. İkinci bir taşın asla sığmayacağı köşelere taş koyarak, saltanatın en büyük tehlikelerine karşı diretiyordu. Düşman topraklarında hız kesiyor, yumuşacık düşlere, gerçekleşmesi olanaksız, bastırılmış nice iç çekişlerine kafa tutuyordu. Uçucu, erişilmez güzellik kraliçelerine taç giydirirken, onlara elini değdirmiyordu bile. Çünkü sonsuza kadar kendisine ait olmayan bir yazgıya boyun eğmişti. Yoo, ne gözü doymazlık ne de inançtı bu boyun eğmenin nedeni. General ayda 50 pezo ödeyerek kendi hayatını onun hayatıyla takas etmişti. Üstelik kral olma felaketine uğramadan krallar gibi yaşama ayrıcalığını da vermişti. Daha ne isteyebilirdi? Aralarındaki kimlik karışıklığı rüzgarın azıttığı bir gece doruğuna varmıştı. General Patricio Aragones'i yaseminlerin tatlı kokuları arasında denize bakıp iç çekerken bulmuştu. Haklı bir korkuyla sormuştu. Yemeğe kaplan boğa notu mu katmışlardı ne? Neden böyle soluğu tıkanıyor, içi çekiliyordu? Yo, hayır generalim dedi Patricio Aragones. Ondan da beter. Cumartesi günü bir karnaval kraliçesine taç giydirmiş, onunla ilk dansı etmişti. Bir daha kurtulamamıştı o anıdan, görmemişti öylesini. Dünyanın en güzel kızıydı. Sizin ayarladığınız kadınlardan değil generalim. Bir görebilseydiniz onu. O zaman rahat bir soluk almıştı general. Ne oluyor canım? Kadınlara tutulunca başı derde girer insanın. Kızı kaçırsaydın ya, kendisi sonraları odalığı olan bir sürü güzel kadını kaçırmıştı. Karıyı yatağa bastırır, kollarına 4000 nice asker oturturum, sen kepçenle tadına bakarsın bu arada. Allah kahretsin, varsın tekmelesin, sen bu arada işini görürsün. En zorbaları bile önce öfkeyle çırpınır, sonra ne olur beni bu durumda bırakma generalim, böyle tohumu düşmüş elma çiçeği gibi bırakma generalim diye yalvarırlar. Gel gelelim Patricio Aragones bu kadarıyla yetinmiyordu. Kadınların kendisini sevmelerini istiyordu. Söz gelimi bu kız, generalin nasıl aşka geleceğini bilen ustalardan bir bakışta anlaşılıyor. General bir çıkar yol buldu. Ona odalıklarına giden gece geçitlerini gösterdi. Onları kendisi gibi rahatça kullanmasına izin verdi. Hemen saldıracaksın çarçabuk soyunmadan. Patricio Aragones de böylece sevda bataklığına batmış oldu. İçinde kabaran tutkuları dindireceğini sanarak ama artık öylesine kaygılıydı ki bazen pazarlığın koşullarını unutuyor, pantolon düğmelerini dalgın dalgın çözüyor, ayrıntılarla oyalanıyor. En aşağılık kadınların en gizli cevherlerini, en derin iç çekişlerini koparıp alıyor, gölgelik yerlerde şaşkınlıktan güldürüyordu onları. Seni ihtiyar çapkın seni diyorlardı. İhtiyar yaşında iyice düştün bize ve o günden sonra ne ikisi ne de kadınlar hangi çocuğun kimden olduğunu kestirebildiler. Çünkü Patricio Aragones'in çocukları da generalinkiler gibi 7 aylık doğuyordu. Ve böylelikle başkanlık koltuğunun vazgeçilmez adamı oldu Patricio Aragones. Rivayet ederler ki en sevilen belki de en çok korkulan adamdı. Generalin de silahlı kuvvetlere ayıracak vakti bollaşmıştı bu arada. Hepimizin sandığı gibi egemenliğini sürdürmede silahlı kuvvetlerin desteğine gerek duyduğundan değil, tam tersi onları en ürkünç doğal düşmanları saydığından, kimi subayları başka subaylarca gözetlendiklerine inandırdı. Darbe girişiminde bulunmasınlar diye görevlerini sık sık değiştirdi. Özellikle Arap saçına çevirdi. Her askeri üsse 10 atımlık merminin yanı sıra 8 manevra mermisi veriliyordu. Islak kum katılmış barut yolluyordu askerlere. Gerçek donanım başkanlık sarayının silah deposunda duruyordu. Deponun anahtarları, eşleri olmayan başka anahtarlarla, kimselerin açamayacağı başka kapıların anahtarlarıyla birlikte bir halkaya geçirilmişti. Anahtar destesini gözeten de akademi bitirmiş bir topçu subayı olan, aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini ve yine aynı zamanda Başkan Muhafızları Kumandanlığını, Saray Hizmetleri Şefliğini üstlenmiş, bir keresinde başkanın kapalı faytonu suikast alanından geçmeden birkaç dakika önce bir dinamit kapsülünü zararsız hale getirmeye çalışırken sağ kolunu kaybettiği için de domino oyununda başkanı yenmesine izin verilen birkaç ölümlüden birinin, can dost General Rodrigo de Aguilar'ın sakin gölgesiydi. General Rodrigo de Aguilar'ın koruyuculuğuyla Patricio Aragones'in varlığı, generale öylesine bir güven vermişti ki, kendi güvenliğini daha az düşünür olmuştu. Gittikçe daha sık görünüyordu ortalıkta. Kendi armasını taşıyan kapalı arabada, tek muhafızın eşliğinde kentte gezindi, dünyanın en güzel katedrali ilan ettiği, yaldızlarıyla gözü alan taş katedralin derinliklerine gözlerini uydurdu, her şeyin tatlı bir uyuşukluğa büründüğü, güne bakanların denize döndüğü devirden kalma taşlıklarıyla eski taş konaklara baktı, genel valilik mahallesinin bulunduğu alanda enfiye kokan taş döşeli yolları, ışıklı balkonlarında hercai menekşelerle karanfil saksıları arasında kılı kırk yararak pamuk ipliğiyle dantel işleyen solgun genç kadınları, Biskayan rahibelerinin kuyruklu yıldızın ilk geçişini kutladıkları günkü arp temrinini, her ikindi saat tam 3'te yineledikleri o dama tahtasını andıran manastırı, ticaret merkezinin Babilsi labirentini geçti, ölüm kokan ezgileri geçti, piyango biletlerindeki alacalı sancakları, şeker kamışı suyu satan arabaları, iplere dizili iguana yumurtalarını, Türkleri ve pazarlıkların rengi atmış sesini, ana baba sözünden çıktıkları için akrebe dönüşmüş kadınlarla donatılmış ürkünç kilimleri, gün batımında giysileri oymalı tahta balkonlarda kururken çırılçıplak dışarı uğrayıp mavi korbinalarla kırmızı levrekler satın alan ve sebzeci kadınlarla ana avrat küfürleşen erkeksiz kadınların acılar mahallesini geçti, çürük midye kokan rüzgarı içine çekti. Köşede pelikanların hep aynı yerde duruşları, koyun ta ötelerinde, zenci gecekondularındaki renk kargaşası, birdenbire tüm liman, sırılsıklam tahtalarıyla rıhtım, gemicilerin doğrudan bile daha eski, daha iç karartıcı eski savaş gemileri, korku saçan kupanın önünden zamanında kaçamayan zenci liman işçisi kadın ve dünyanın en hüzünlü bakışıyla limanı gözleyen ihtiyarın gün batımında ansızın belirişiyle kadının ölümü ense kökünde duyuşu. "O işte!" diye bağırmıştı kadın. "Çabuk atlara!" diye bağırmıştı. Çin barlarından, aş evlerinden kopup gelen erkekler "Haydin!" diye bağırmışlardı. Kadınlarla çocuklar "Haydi!" diye haykırarak atıldılar. Atın bacaklarına yapışıp arabayı durdurdular. "Saltanatın eline sarılalım hadi." Öylesine hızlı, öylesine beklenmedik bir kargaşaydı ki bu. General silahlı muhafızın kolunu itecek zamanı ancak bulabildi. Ona sert bir sesle çıkıştı. "Aptallık etme Teğmen. Bırak bana sevgilerini göstersinler. O gün ve sonraki günlerdeki sevgi gösterilerinden öylesine duygulanıyordu ki, yurtseverler beni iyice görebilsinler. Bundan böyle üstü açık arabayla dolaşacağım." diye tutturduğunda, onu bu kararından caydırana kadar General Rodrigo de Aguilar'ın canı çıktı. Ne vardı yani? Limandaki gösterinin içtenliğinden kuşkulanmamıştı. Ama sonraki gösterilerin kendisini hoşnut etmek için kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş olduğunu anlamıyordu. Sonbaharının akşamında sevgi esintileri içini tatlandırmıştı. Yıllar sonra kentten çıkmak cesaretini gösterdi. Bayrağının renkleri boyanmış eski treni yeniden çalıştırdı. Uçsuz bucaksız yaslı ülkesinin kuytularına sokuldu. Orkide dallarını şifalı Amazon elmalarını aralayarak maymunları, cennet kuşlarını, raylarda uyuklayan jaguarları uyandırarak tepelerdeki çorak toprakların buz gibi soğuk bırakılmış köylerinde, istasyonlarda, ağıt çalan bandolarla, ölüm çanlarıyla karşılandı. Ruhül Kudüs'ün sağ elinde oturan bu atsız yurtsevere içtenlikle hoş geldin diyorlardı. Ta uzaklardaki ırgatlara da haber salındı. Başkanlık arabasının cenaze karanlığında gizlenen saltanatı karşılamaya koştular ve arabaya yaklaşabilenler yalnızca o titreyen dudakları ve nereden çıktığı belli olmayan şanlı bir elin araftan kendilerine doğru sallandığını gördüler. O sırada yanındakilerden biri pencereden çekmeye çalışıyordu generali. "Aman dikkat generalim, ulusun size ihtiyacı var." "Kaygılanma, boş ver albay," diyordu uykulu bir sesle. "Bu adamlar seviyorlar beni ve çorak topraklarda trenle nasıl gezdiyse, ekvatorlu uyruklarının topraklarından, gardenya ve çürük semender kokuları arasında, dümen suyunda piyano valsleri bırakarak süzülüp giden ahşap, yandan çarklı gemisiyle de öyle geçiyordu. Yerlilerin meşin tabanca kılıflarındaki tarih öncesi ejderlerden kendini sakınarak, sonra sirenlerin yere uzanıp doğum yaptığı kutlu adalarda, yok olup gitmiş nice görkemli kentin felaketini hazırlayan ne gün batımlarında, yerlilerin ulusal renklere boyanmış ahşap gemiyi görmeye ırmak kıyısına koştukları ama yalnızca kadife eldivenli bir elin başkanlık kamerasından sallandığını seçebildikleri o yanık derme çatma kasabalarda, oysa general bayrakları olmadığı için kıyıdan malanga yaprakları sallayan kalabalıkları görüyordu. Canlı tapirler, fil ayağı büyüklüğünde dev bir patates ya da bir kafes dolusu keklikle başkanlık çorbasına tuz yetiştirmek için denize atlayanları görüyordu. Başkanlık kamerasının o dinsel alacakaranlığında duygulanarak içini çekiyordu. "Bakın nasıl geliyorlar kaptan, bakın nasıl seviyorlar beni." Aralık ayında Karayip dünyası buz kesildiğinde, kapalı arabasına kurulup dağ yamaçlarına tırmanıyor, kayalıkların tepesine kondurulmuş büyük evde, kıtanın öbür uluslarının eski diktatörleriyle domino oynayarak geçiriyordu ikindiyi. Yıllarca önce sığınma hakkı tanıdığı, tahtlarından edilmiş bu sabık babalar, Onun bağışından yararlanarak yaşlanıyorlardı şimdi. Taraçadaki koltuklarda ellerine geçecek ikinci bir fırsatın hayal gemisini kuruyor, kendi kendilerine konuşuyor, denize uzanan bölmede, generalin onlar için yaptırdığı dinlenme evinde ölümlerini ölüyorlardı. Önce hepsini teker teker biricik konuğu gibi karşılardı. Hepsi de tan ağrırken pijamalarının üstüne geçirdikleri üniformayla çıka gelmişlerdi. Yanlarında devlet hazinesinden yürüttükleri bir sandık dolusu para, nişanlarla dolu bir bavul, gazete kesikleri yapıştırılmış eski defterler, karşılaşır karşılaşmaz göstermeye can attıkları fotoğraf albümü, ''Bakın generalim, işte teğmenken ben, bu da yönetimi ele aldığım gün çekildi. Bakın, şu başkanlığımın 17. yıl dönümü. Bakın general.'' Oysa general söylediklerine kulak asmadan, kanıtları gözden geçirmeden sığınma hakkı tanırdı onlara. Çünkü onun gözünde tahttan düşürülmüş bir başkanın tek kimlik belgesi ölüm ilmi haberi olmalıydı. Öyle ya ve aynı küçümser bakışla ezberledikleri hayal ürünü konuşmaları dinlerdi. ''Evet generalim, kısa bir süre sizin soylu konukseverliğinize sığınıyorum, kısa bir süre. Halkın adaleti asiden hesap sorana kadar. Bu ahmakça resmi açıklamayı bir süre sonra asinin ağzından duyardı. Sonra da asiye asilik edenden, sanki Allah'ın belası salaklar bilmiyorlar mı ki, bu erkek dövüşünde bir kere düştün mü temelli düşmüşsün demektir. Hepsini birkaç aylığına başkanlık sarayında barındırır, dominoya çağırır, son meteliklerini de sömürdükten sonra, evet sonra koluma girip pencereye götürdü beni, denize bakan pencereye. Şu zorlu, kemirici hayatın acılarından söz ettik. Şans bir kere dönmeye görsün. Bak şuraya gidersin evime diye avuttu beni. Nah şu kayalıkların üstünde transatlantik gibi duran kocaman yapıya. Aydınlatma iyidir. Odalar bol, yemekler güzeldir. Aynı felakete uğramış dostların yanında acını unutacak bol bol zaman bulursun. Denize bakan bir taraça var. O taraçada aralık ikindileri oturmaya bayılırdı. Yo, o salaklarla domino atmaya bayıldığından değil. Onların durumunda olmamanın tadını çıkarmak, onların acınılası halinden ders almak niyetiyle. Doyurucu mutluluğun batağında debeleniyor, düşler kuruyor, tan ağrırken yarı karanlıkta, hükümet konağını süpüren boynu eğik melez kızların peşinden, sinsi bir art niyet gibi parmak uçlarına basarak gidiyordu. Yatakhane ve ecza kokan yağlı saçların kokusunu izliyor, içlerinden birini ansızın avlamak amacıyla pusu kuruyor, kapıların arkasında horoz gibi zavallının ensesine biniveriyordu. Karanlıktakiler gülmekten kırılıyorlardı. Yamansınız generalim. Hem büyük bir adamsınız hem de tam bir horoz. Gel gelelim seviştikten sonra bir mutsuzluk çökerdi generalin üstüne. Kimselerin sesini duyamayacağı bir yere çekilir, kendini şarkılarla avuturdu. Ey parlak ocak mehtabı derdi şarkısında. Sen pencerenin tepesinde dar ağacındayken, benim çektiğim üzüntüyü görmüyor musun derdi. Hele uğursuz belirtgeler getirmeyen Ekim aylarında, halkının sevgisine öyle güvenirdi ki, anası Bendisyon Alvarado'nun kent dışındaki konağının avlusuna bir hamak asar, Hint hurmalarının gölgesinde, yanına muhafız bile almadan siestaya dalar, yatak odalarının renkli sularında yol alan serüvenci balıkları düşlerdi. Ulus kadar iyi bir buluş yoktur ana, inan diyerek iç çekerdi. Yine de kendisini kol altları acı soğan koktuğu için azarlayabilen bu biricik insanın yanıtını beklemeden başkanlık sarayına döner, ocakta Karayiplerin mucize mevsiminin esintileriyle, ihtiyarlığın sonunda dünyayla varılan uzlaşmanın dinginliğiyle ana kapıdan girerdi. Papalık elçisiyle anlaştıkları günden sonra o olgun, yumuşak ikindilerde elçi onu görevi dışında da yokluyordu. Ama artık İsa dinine döndürmeye yeltenmeden. Birlikte çikolatalar, şekerler yiyorlardı. General kahkahalar atarak "Hadi bakalım" diyordu. "Eğer Tanrı senin dediğin çapta bir herifse kulağımın dibinde vızıldayıp duran şu bok böceğini def etsin." Sonra pantolonunun 9 düğmesini açıyor, eliyle muhteşem aletini göstererek "Hadi" diyordu, "şunun ateşini söndürsün Tanrı da görelim." Gel gelelim elçi, sürüsünü güden çoban mesleğinde gereken sabır ve kararlılığı elden bırakmadan, her doğrunun kimin ağzından çıkarsa çıksın, kutsal ruhtan doğduğuna inandırmaya çalışıyordu onu. General ilk ışıklar yandığında dostunu kapıya kadar geçirir, pek ender attığı kahkahalardan kırılarak barutunu şahinlere harcama peder derdi. Halkın isteklerini yerine getirmekten başka derdim yokken neden dine döndürmeye uğraşıyorsun beni? Allah Allah! Bir gün bu uykulu dinginliğin kozası çatladı, ta uzaklarda horoz dövüşü çukurunda kana susamış bir horoz, rakibinin boynunu kopardığı gibi kandan gözü dönmüş bir sürü seyirciyle korkunç olayı şenlik müziği çalarak kutlayan sarhoş bir bandonun önünde gagasıyla didik didik etti. Uğursuz belirtkeyi ilk değerlendiren general oldu. Tehlike çok açık seçik, çok yakındaydı. Muhafızına gizlice çalgıcılardan birini tutuklamasını buyurdu. "Şunu canım, şu tuba çalanı." Gerçekten de adamın üstü arandığında el yapısı bir tabanca bulundu. İşkence sırasında kalabalık dağılırken karışıklıktan yararlanıp generali öldürmeyi tasarladığını itiraf etti. "Apaçık ortadaydı," dedi general. "Ben herkese bakıyordum, herkes de bana. Yalnızca bu orospu çocuğu Tuğbacı bir kerecik bile gözlerimin içine bakmaya cesaret edemedi, beceriksiz köpek. Yine de kendisini kaygılandıran asıl nedenin bu olmadığını biliyordu. Çünkü güvenlik görevlileri artık kaygılanacak bir şey kalmadığını bildirdikten sonra da gece hükümet konağında tedirginliği sürmüştü. Bakın generalim, her şey yolunda ve horoz dövüşü çukurundaki uğursuz belirtkeden sonra Patricio Aragonese kendine sarılırcasına sarılmıştı. Ona kendi yemeğinden veriyor, kendi balından, kendi kaşığıyla tattırıyor. Böylelikle yemeklere zehir katıldıysa, hiç değilse birlikte ölecekleri avuntusuyla, iç rahatlığıyla öleceğini düşünüyordu. İkisi ıssız odalarda kaçaklar gibi ses etmeden dolaşıyorlar. Hiç kimse kocaman, yassı, siyam fili ayaklarının sesini duymasın diye halıların üzerinde geziniyorlar. Kulede belli aralarla yakılan, konağın odalarını her 30 saniyede bir aydınlığa boğan, inek fışkılarından yükselen buğda, uyuklayan denizlerdeki gece gemilerinin yaslı selam düdüklerini, yemyeşil bir parıltıyla yaran ışıkta, el yordamıyla yollarını buluyorlardı. Nice ikindiyi yağmuru gözleyerek geçirmişlerdi. İki ihtiyar aşık gibi serçeleri saymışlardı Eylül ikindilerinde. General dünyadan öyle uzaklaşmıştı ki iki kat var olmak adına gösterdiği yaman savaşın tam karşıt bir kuşkuyu, gittikçe daha az var olduğu kuşkusunu beslediğinin farkında bile değildi. Tam bir uyuşukluk içindeydi. Muhafızlar iki kata çıkarılmıştı. Başkanın bölmesine girip çıkmak herkese yasaklanmıştı. Ama biri ne yapıp edip bu kalın ağı aşmış, kafeslerinde suskun duran kuşları, vaftiz kurnasında su içen inekleri, gül yatakları arasında uyuyan cüzzamlılarla yatalakları görmüştü. Herkes gün ortasında tanın ağarmasını bekliyor gibiydi. Çünkü su yorumcuları onun uyku sırasında doğal bir ölümle öldüğünü bildirmişlerdi. Ne var ki yüksek kumanda kademesi kendi aralarındaki çatışmaları ertelemek amacıyla çok gizli toplantılar düzenliyor, ölümün resmen ilanını geciktiriyorlardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.